Ayrım 18. İran Mektupları. Montesquieu. Sayfa 166. 95. Mektup. Özbek'ten Venedik'teki Reddiye. Yargıçların vatandaşlar arasında adaleti sağlamaları gerekir. Her halk aynı şekilde diğer halklara karşı adil davranmalıdır. Bu ikinci tür adalette birincisinden farklı davranılmamalıdır. Halklar arasındaki sorunlarda üçüncü birisinin hakemliği çok nadir olarak gerekebilir. Çekişme konuları çoğu kez açık ve çekişmenin bitirilmesi kolaydır. İki ulusun çıkarları o kadar basit bir şekilde birbirinden ayrılmıştır ki adaleti sağlamak için onu sevmek yeterlidir. İnsan kendi durumuyla ilgili tarafsız bir şekilde karar veremez. Aynı şekilde vatandaşlar arasında ortaya çıkan ihtilaflarda durum bu kadar basit değildir. Toplu halde yaşadıkları için çıkarları o kadar iç içe girip karışıyor ki ve bir sürü farklı sorun ortaya çıkıyor ki, üçüncü bir kişinin tarafların tamahkârlığının karmaşık hale getirdiği şeyi aydınlatması gerekiyor. Yeryüzünde haklı olarak yapılan iki tür savaş vardır. Birincisi, kendisine saldıran düşmanı püskürtmek, diğeri de saldırıya uğrayan müttefik ülkeye yardım etmek için yapılan savaşlardır. Prensin veya onu görevlendiren halkın hayatı tehlikeye girecek bir durum söz konusu olmadıkça, prensin özel çekişmeleri için yapılacak bir savaş, adil bir savaş olmaz. Bir prens kendisine layık olduğunu düşündüğü saygı gösterilmedi veya elçilerine pek uygun olmayan bir şekilde davranıldı ve benzer başka sebeplerden dolayı savaş yapamaz. Tıpkı bir vatandaşın protokol sırasında kendi önüne geçti diye bir başkasını öldürmesi gibi. Doğru olan şudur, kişiye savaş ilan etmek, onu ölümle cezalandırmayı istemek olduğuna göre, savaş ilanı cezanın suçla aynı oranda bulunduğu bir adalet eylemi olmalıdır. Savaşın toplumu yok etme etkisi olduğuna göre, kamu hukukunda en ağır adalet uygulaması savaştır. Kısaslar ikinci derecede ağır olan adalet uygulamalarıdır. Bu mahkemelerin ceza suç dengesini ölçmekten ve seyretmekten kaçınamadıkları bir kuraldır. Adaletin üçüncü derecedeki uygulaması, bir prensin ceza ve günah her zaman eşit olmak kaydıyla üzerimizden sağladığı avantajlardan onu yoksun bırakmaktır. Adaletin dördüncü işlevi, şikayet edilen halkın ittifaka kabulünden vazgeçilmesi ki bu en sık görülen uygulamadır. Bu ceza, mahkemelerin suçluları toplumdan koparmak için sürgüne göndermesi gibidir. Böylece bağlı olduğu ittifaktan ayırdığımız bir prens de toplumumuzdan soyutlanmış ve artık o toplumu oluşturan unsurlardan biri olmaktan çıkmış demektir. Bir prens için onun topluluğundan çıkmak kadar büyük bir hakaret olamaz. Onun bulunduğu topluluğa bağlanmak kadar büyük bir saygı gösterilemez. İnsanları diğer insanların kendilerini gözetip koruması kadar şereflendirip yararlı olan başka bir şey yoktur. Fakat herhangi bir topluluğun bizi kendisine bağlayabilmesi için her şeyden önce adil olması gerekir. Buna göre iki ulusun üçüncü bir ulusu ezmek için yapacakları ittifak meşru değildir ve bu ittifakın yıkılması suç teşkil etmez. Aynı şekilde bir prensin bir zalimle yapacağı ittifak o prensin şanı ve liyakatiyle bağdaşmaz. Bir Mısır hükümdarının Samos kralını vahşiliğinden ve zalimliğinden dolayı uyardığı ve bu özelliklerini terk etmesinin kendisinden istediği anlatılır. Samos kralının bu uyarıyı dikkate almaması üzerine hükümdar onun arkadaşlığından ve ittifakından ayrıldığını kendisine haber verir. Bir yeri fethetmek tek başına bir hak oluşturmaz. Eğer oranın halkı varlığını ve geçimini sürdürebiliyorsa bu barışın ve haksızlığı gidermenin teminatı anlamına gelir. Yok eğer halk yıkılıp dağılıyorsa o zaman bu fetih bir zulüm mabedi olur. Haklarını arayan insanlar için ki onlar tabiatı temsil ediyorlar, barış anlaşmaları son derece kutsaldır. Şartlar el verdikçe ve anlaşmayı yapan halklar var oldukça bu anlaşmalar yasaldır. Bu anlaşmalar olmadığı takdirde halklar barışla sağlanan doğal savunma mekanizmasından yoksun bir şekilde bu savunmayı savaş meydanlarında arayabilir. İnsanları güç ve zafiyet konusunda farklı yaratan tabiat çoğu kez bu güç ve zafiyeti ümitsizlikle dengelemiştir. İşte sevgili Redi, Kamu hukuku dediğim şey insanların hakkı, daha doğrusu mantık yoludur. Paris, 4 Zilhicce 1716. 96. mektup. Harem ağasından Paris'teki özbeye. Buraya Vizapur Krallığından birçok sarışın kadın getirildi. Onlardan birisini bana bir ay önce yüce fermanını ve 100 tümen gönderen Mazenderan valisi olan kardeşiniz için satın aldım. Kadınları çok iyi tanırım. O kadar iyi tanırım ki davranışları beni şaşırtmaz ve bendeki gözler hiçbir zaman kalp atışlarından etkilenmez. Hiçbir zaman bu kadar düzenli ve mükemmel bir güzellik görmemiştim. Parlak gözleri yüzüme hayat veriyor. Çerkez bölgesinin bütün güzelliklerini silebilen bir rengin parıltısını ortaya çıkarıyordu. İsfahanlı bir tüccarın harem ağası onu almak için benimle birlikte pazarlığa girdi. Kadın onu hor görerek onun bakışlarından kaçıp sanki bana kendisinin alçak bir tüccara layık olmadığını, daha çok ünlü bir koca için yaratılmış olduğunu söylemek istercesine benimle göz göze gelmeye çalışıyordu. Sana itiraf ediyorum ki bu güzel kadının çekiciliğini düşündüğümde içimde gizli bir sevinç hissediyordum. Onun senin kardeşinin sarayına girdiğinde bütün kadınların şaşkınlığını, kimilerinin kaçınılmaz acılarını, kimilerinin sessiz ama diğerlerinkinden daha acı olan üzüntülerini, artık hiçbir beklentileri olmayan kadınların alaycı avuntularını ve beklentisi olan kadınların kızgın ihtiraslarını görür gibi oluyorum. Krallığın bir ucundan diğerine sarayın çehresini değiştirmek için gidiyorum. Allah bilir ne ihtirasları harekete geçireceğim, ne korkular estirecek, ne cezalar yağdıracağım. Bu sırada içerideki karışıklıkta dışarısı da daha az sakin olmamış olacak. Büyük devrimler kalplerin derinliğinde saklanır. Üzüntüler içe atılır, sevinçler dışa vurulmaz. İtaat daha az doğru, kurallar daha az esnek olmamış olacak. Çok zor ortaya çıkan dinginlik, ümitsizliğin tam ortasından çıkacaktır. Dikkatimizi çeken şeylerden biri de şudur. Gözümüzün önünde ne kadar çok kadın varsa bize o kadar az rahatsızlık verirler. Büyük bir hoşa gitme ihtiyacı, birleşmenin zorluğu, daha çok boyun eğmeler, bütün bunlar kadınları bağlayan zincirlerdir. Bir kısmı durmadan diğerlerinin yaptıklarına dikkat kesilir ve bizimle anlaşmaları bize daha çok bağımlı olmaları sonucunu doğurur. İşlerimizin bir kısmını onlar yaparlar ve biz gözlerimizi kapattığımızda onlar bizim gözlerimizi açarlar. Ben neler söylüyorum? Bu kadınlar sahiplerini sürekli olarak rakipleri aleyhinde kışkırtırlar. Fakat bir türlü cezalandırılanlara ne kadar yakın olduklarını düşünmezler. Fakat Yüce Efendim, bütün bunların sahip olmadan hiçbir önemi yok. Hiçbir zaman herkese tamamen ulaşamayan otoritenin bu boş hayaliyle ne yapacağız? Senin yarım istin kadar bile olamıyoruz. Onlara ancak iğrenç bir şiddet gösterebiliyoruz. Sen korkuyu ümitlerle yumuşatıyorsun. Tehdit ettiğinde okşadığın zamanlardaki kadar kararlı olmuyorsun. Öyleyse dön Yüce Efendim. Krallığın izlerini her yere taşıyan bu yerlere dön. Gel ümitsiz tutkuları yumuşat. Gel hata yapmanın bütün gerekçelerini kaldır. Gel homurdanan aşkı dindir ve görevi güzelleştir. Ve gel harem ağlarını her geçen gün daha da ağırlaşan bu yükten kurtar. İsfahan Sarayı, 8 Zilhicce 1716. 97. Mektup, Özbek'ten Jaron Dağı'ndaki Derviş Hasan'a. Ey meraklı zekası bu kadar çok bilgiyle parıldanan bilge derviş! Sana söyleyeceklerimi dinle. Burada doğudaki bilgelik mertebesine gerçekte yetişemeyen filozoflar vardır. Bunlar nurlu tahtın bulunduğu makamda kabul görmemişler. Ne melekler topluluğunun birlikte söylediği ilahi kelimeleri duymuşlar, ne de büyük ilham nöbetlerini hissetmişler. Fakat kendi hallerinde büyük evliyalardan yoksun, sessizlik içinde insan aklının izlerini arıyorlar. Bu kılavuzun onları nereye kadar götüreceğini bilemezsin. Bütün bu karmaşıklığı ilahi mimarinin düzenini basit bir mekanizma ile çözüp açıklıyorlar. Tabiatın yaratıcısı maddeye devinim vermiştir. Evrende gördüğümüz olağanüstü çeşitlilikteki etkilerin ortaya çıkması için başlangıçta verilen bu devinimin ne az ne de çok olmaması gerekiyordu. Sıradan yasa koyucular, insan topluluklarını düzenli kılmak için bize kanunlar çıkarıyorlar. Kanunlar da onları çıkaran kişiler ve onlara uyan haklar gibi değişikliğe maruz kalmaktadır. Oysa bunlar bize evrenin sonsuzluğu içinde en küçük bir sapma göstermeden bir düzen ve kurallar çerçevesinde ve beklemeden anında uydukları genel, değişmez, ezeli kanunlardan söz ediyorlar. Ey kutsal insan, bu kanunların ne olduğunu sanıyorsun? Belki de Tanrı'ya yaklaştıkça sırların yüceliğiyle şaşıracağını düşünüyorsun. Hatta peşinen bu surların mahiyetini anlamaktan vazgeçip onlara sadece hayranlık duymayı kendi kendine tavsiye edersin. Fakat birazdan fikir değiştireceksin. Bu gizemler gerçekten gözleri kamaştırmaktadır. Sadelikleri uzun zaman boyunca tanınmalarını engellemiştir. Ancak üzerinde epeyce düşünüldükten sonra bu gizemlerin büyüklükleri ve zenginlikleri anlaşılmıştır. Birincisi şudur. Her cisim kendisini yolundan döndüren bir cisimle karşılaşmamak şartıyla düz bir çizgi üzerinde hareket eder. Birincisinin devamı olan ikincisi ise bir merkezin etrafında dönen cisim merkezden uzaklaşma eğilimindedir. Çünkü merkezden ne kadar uzağa giderse o kadar çok düz bir çizgi üzerinde ilerleyebilir. İşte yüce derviş, tabiatın anahtarı. İşte insan gözünün ulaşamadığı yerlerde sonuç alacağımız zengin kurallar. 5 veya 6 gerçeğin bilinmesi filozofların felsefelerini mucizelerle doldurdu ve onlara kutsal peygamberimizin bizlere anlattığı kadar mucize ve kerametler kazandırdı. En sonunda şuna inandım ki bizdeki bilginlerden hiçbiri yeryüzünü kuşatmış bulunan havayı bir teraziye koyup tartamaz veya her yıl yeryüzüne inen yağmur miktarını ölçemez. Aynı şekilde bizim alimler sesin bir saatte kat edebileceği yolu, güneşten dünyamıza gelen ışığın hızını, Satürn gezegeni ile dünya arasındaki mesafeyi, mükemmel bir yelkenli için geminin kavisinin derecesinin kaç olması gerektiğini ölçmekte zorlanırlar. Eğer kutsal adamlardan biri filozofların bu eserlerini yüce ve büyük sözlerle süsleyip onlara cesur figürler ve gizemli benzetmelerle karıştırmış olsaydı, bu eserler yeryüzünde Kur'an'ın dışındaki en büyük eser olmuş olurdu. Bu arada sana bütün bu konularda benim ne düşündüğümü söyleyeyim. Mecazi üslup pek fazla kafama yatmıyor. Bana öyle geliyor ki bizim Kur'an'ımız da zorlama ve söyleyiş tarzından kaynaklanan çok sayıda bu küçük şeylerden var. Her şeyden önce kutsal kitaplar, ilahi fikirlerin insan dilinde tezahürü gibi gözüküyor. Diğerlerinin tersine, bizim Kur'an'ımız ise daha çok Tanrı'nın dili ve insanların fikirleri bulunuyor. Sanki hayran olunacak bir tutkuyla Tanrı sözleri dikte ettirmiş, insanlar ise fikirleri oluşturmuşlar. Şimdi belki de sen bize çok kutsal sayılan bir şeyden çok özgürce söz ettiğimi söyleyeceksin. Bu özgürlüğü yaşadığım bu ülkedeki bağımsızlığın bir meyvesi sanabilirsin. Hayır, yanılıyorsun. Bu Tanrı'nın sayesindedir. Fikir kalbi bozamaz ve ben yaşadıkça Ali benim önderim olacaktır. Paris, 15 Şaban, Ekim 1716. 98. Mektup, Özbek'ten İzmir'deki İbben'e. Yeryüzünde servetin bu kadar sık el değiştirdiği başka bir ülke yoktur. Burada her 10 yılda bir zenginleri sefaletin ortasına, fakirleri de bulundukları yerden alıp zenginliklerin doruğuna taşıyan darbeler olur. Biri içine düştüğü fakirlikten, diğeri ise sonradan bulduğu zenginlikten şoka girer. Yeni zengin, Tanrı'nın büyüklüğü karşısında hayranlık duyar. Fakir ise kaderin kendisine çizdiği bu kötü sona lanetler getirir. Vergi toplayanlar hazinelerin içinde yüzerler. Aralarında buna uymayanlar çok azdır. Bu mesleğe sefaletin tam içindeyken başlarlar. Fakir iken balçık gibi hor görülürler. Zenginleştiklerinde ise onlara yeterince saygı gösterilir ve onlar da saygı görmek için hiçbir şeyi ihmal etmezler. Şu anda çok kötü bir durumdalar. Adına mahkeme denilen bir örgüt kuruldu. Ve söz konusu kurumun bu kişilerin bütün mal varlıklarını ellerinden alacakları söyleniyor. Bu adamlar mallarını ne bir yere götürebilecek ne de saklayabilecek. Zira ölüm cezasına çarptırılma korkusuyla doğru beyanda bulunmaya zorlanıyorlar. Bu şekilde hayatları ile paraları arasında çok zor bir tercihe zorlanmaktadırlar. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi zekasıyla tanınan bir bakan onları soğuk şakalarıyla şereflendiriyor ve kurulun bütün kararlarıyla dalga geçiyor. Bu kişi 1715-1718 arasında Maliye Konseyi Başkanı olan Dük Maurice de Noailles'dir. Her zaman halkı güldürecek bakanlar bulabilmek öyle kolay olmuyor. O bunu başardığından insanlar kendisinden çok memnun kalıyor. Hizmetçiler camiası hiçbir ülkede Fransa'da olduğu kadar saygı görmezler. Büyük derebeyler onlara akıl danışırlar. Diğer toplumsal sınıfların yapması gerekenleri onlar yaparlar. Bunlar genellikle büyük oranda mutsuz insanlar, iflas etmiş memurlar, savaşın gazabına uğrayıp tükenmiş olan soylulardan oluşur ve kendi işlerini kendileri göremedikleri zamanda kızları aracılığıyla bütün büyük evleri kalkındırırlar. Bu kızlar dağlık ve çorak toprakları verimli hale getiren bir tür gübre gibidir. Sevgili İbben, Tanrı'nın zenginlikleri paylaştırma tarzı hoşuma gidiyor. Eğer zenginlikler sadece iyi insanlara verilmiş olsaydı, onların faziletli oldukları pek ayırt edilmeyebilirdi ve yoklukları da hissedilmezdi. Fakat en çok şeref ve fazilet veren kimselerin kim oldukları incelendiğinde, zengin insanlara sürekli kötü gözle bakmanın zenginlik kavramına da olumsuz anlamlar yüklediği görülür. Paris, 26 Muharrem, Mart 1717. 99. Mektup, Rika'dan, Venedik'teki Redi'ye. Fransızların moda konusunda şaşkın ve geçici hevesler peşinde olduklarını görüyorum. Bu yaz nasıl giyindiklerini unuttular bile ve yine bu kış nasıl giyineceklerini de henüz bilmiyorlar. Fakat özellikle de bir kocanın karısının modaya uygun giyinmesini sağlamak için ne kadar para ayırması gerektiğinin de farkında değiller. Sana onların giyinişlerinin ve görünümlerinin bir tasvirini yapmak ne işime yarayacak? Yeni bir moda, giyim işçilerinin olduğu gibi benim de bütün emeğimi yerle bir edecek ve benim mektubum senin eline ulaşmadan her şey değişmiş olacak. Kır evinde 6 ay geçirmek için Paris'ten ayrılan bir kadın dönüşünde sanki orada 30 yıldan beri unutulmuş bir antika gibi geri döner. Evin oğlu, annesinin üzerindeki elbise ona garip göründüğü için annesinin portresini tanıyamayacak, onu bir Amerikalı kadının resmi veya ressamın fantezi resimlerinden biri sanacak. Saçlar bazen çaktırmadan yükselir ve onları bir devrim aniden indiriverir. Bir ara o kadar aşırı yükselmiştir ki bir kadının yüzü sanki ortasındaymış gibi gözüküyordu. Bir arada ayaklar saçların işgal ettiği yeri tutuyordu. Topuklar kendilerini yüksekte tutan ayakkabılar sayesinde havadaymış gibi duruyordu. Bütün bu söylediklerime kim inanır ki? Kadınların görünümleri bu değişiklikleri arzuladığı için mimarlar sanatlarını bu kadınların hizmetine sunmuş. Sık sık kapıları bu kadınların görünümüne göre yükseltmek, alçaltmak, genişletmek zorunda kalmışlardır. Bazen bir yüzün üzerinde çok sayıda benek görülüyor ve ertesi gün bunlar kayboluveriyorlar. Eskiden kadınlar boyları ve dişleri ile övünüyorlardı. Bugün ise bunların olmaması pek sorun olmuyor. Bu değişen ulusta dedikodu yapan kişiler ne kadar söylese de kızlar annelerinden farklı oluyorlar. Günün modasına göre farklı yaşam tarzları vardır. Fransızlar geleneklerini ve yaşam tarzlarını krallarının yaşına göre belirliyor. Hükümdarlar eğer isteyip denerlerse kendi uluslarını ciddi bir ulus haline bile getirebilir. Kendi karakterlerini saraya, saray şehre, şehir de çevredeki yerleşim birimlerine yansıtır. Hükümdarın ruhu diğer ruhlara şekil veren bir kalıptır. Paris, 8 Sefer, Nisan 1717. 18. ayrımın sonu. Sayfa 175.